Ayrım 30.
Bir antlaşmanın iç hukukta anayasaya aykırı bir durum yarattığı görülürse, bunu önlemenin en sağlam yolu, anayasaya aykırılığı gideren ve antlaşmanın iç hukuktaki etkilerini düzelten başka bir yasa çıkarmaktır. Anayasa, antlaşmalara yasalardan üstün bir güç değil, onlara eşit bir güç kazandırmıştır. İç hukukta ise belli bir konudaki en son kural, aynı konuda daha önce çıkarılmış olan kuralın yerini alır. Savaş durumlarına gelince, 1924 Anayasası'nda harp ilan etmek diye kısaca belirtilen yetki, 1961 Anayasası'ndan aktarılan 92. madde ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı memleketlere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Ancak aynı madde, Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası antlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği hallerde parlamentonun iznini gerekli saymıyor. Buna göre, örneğin NATO kuvvetlerinin Türkiye'ye girip çıkması ya da bir yabancı devlet başkanının cenaze töreni için dışarıya asker yollanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iznini gerektiremez. Ancak 1961 Anayasası'nda bulunmayan yenilik şurada. 92. maddenin 2. fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermedeyken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir. Soru 70. Yasalar nasıl yapılır? İki meclislilikten tek meclise dönüş, Türkiye'deki yasa yapma sürecini de büyük ölçüde basitleştirip rahatlatmıştır. Bütün parlamenter sistemlerde olduğu gibi, 1982 Anayasası ile getirilen sistemde de yasa önermek yetkisi Bakanlar Kurulu'nun ve milletvekillerinindir. Milletvekillerinden gelen önerilere teklif, hükümetten gelenlere de tasarı adı verilir. Tekliflerde bir ya da birden çok imza bulunabilir. Tasarı ve tekliflerin mecliste görüşülme yöntemleri iç tüzükle düzenlenmiştir. Daha doğrusu 1961 Anayasası döneminde Millet Meclisi için yapılmış olan 5 Mart 1973 tarihli iç tüzük, anayasadaki geçici 6. madde gereğince anayasaya aykırı olmayan hükümleriyle şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi için uygulanmaktadır. İç tüzüğe göre tasarılar ve teklifler gerekçeli olarak meclis başkanlığına sunulur. Başkan, gelen tasarı ve teklifleri ilgili komisyonlara havale eder. Komisyon aşamasından sonra genel kurul görüşmeleri gelir. Başkan, görüşmelerin başında basılıp dağıtılmış olan komisyon raporunun okunup okunmaması gerektiğini genel kuruldan sorar. Yasanın tümü üzerine ve maddelere ilişkin konuşmalardan sonra komisyon metninin ve değişiklik önergelerinin oylanmasına geçilir. Tasarı ve tekliflerin parlamentoda kabul edilmesi, bunların tam anlamıyla yasalaşıp yürürlüğe girmesi için yeterli değildir. Yasaların bir de Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması gerekir. Yayımlama iki yönlü bir işlemdir. Hem onaylama hem de yayınlama. Cumhurbaşkanı meclisçe kabul edilen yasaları 15 gün içinde yayımlar. Yani resmi gazeteye gönderip basılmak üzere imzalar. Yayımlanmasını uygun görmediği yasaları ise bir daha görüşülmek üzere gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Bütçe yasaları için böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü bütçe hükümet programına sıkı sıkıya bağlıdır ve Cumhurbaşkanı'nın onu geri çevirmesi hem hükümet programına karışmak anlamına gelir hem de işleri geciktirir. Geri gönderilen yasa mecliste aynen kabul edilirse, yani meclis kendi ilk metninde ısrar ederse, o metin Cumhurbaşkanı'nca yayımlanır. Meclis geri gönderilen yasada yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen yasayı yeniden meclise geri gönderebilir. Anayasa değişikliklerine ilişkin özel durum, Cumhurbaşkanı'nın yasamayla ilgili görev ve yetkilerinin tartışıldığı 75. soruda ayrıca ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı'nın yasaları yeniden görüşülmek üzere bir kez geri gönderebilme yetkisine genellikle yanlış olarak veto yetkisi deniyor. Aslında veto sözü böyle bir yetki için fazla keskin kaçar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın aynı konudaki yetkisi için kullanılan bir terim bu. Oradaki başkanın geri çevirdiği yasanın kabul edilmesi için iki meclisli yasama organının her iki meclisinde de hazır bulunanların 1/3'ünün oyu gerekiyor. Böyle bir yetkinin sonuçları da çok önemli. Oysa Türk Anayasa Sistemi'nde Cumhurbaşkanı'na tanınmış olan yetki bütün parlamenter sistemlerde olduğu gibi ancak geciktirici bir veto sayılabilir. Soru 71. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti nasıl denetler? Parlamentonun hükümet üzerindeki denetim yollarını şöyle sıralamak mümkün. Soru, genel görüşme, gen soru, meclis araştırması ve meclis soruşturması. Sorunun iki türü var. Sözlü soru ve yazılı soru. Bunların her ikisi de yazılı olarak bir önerge ile soruluyor. Ama sözlü soru ilgili bakan ya da başbakan tarafından sözlü olarak meclis kürsüsünden cevaplandırılıyor. Yazılı soruda verilen cevap yalnızca Tutanak Dergisi'nde yayınlanıyor. Sonunda herhangi bir güven oylamasıyla bağlanmayan soru gibi genel görüşmede bir oylamayla bitmiyor. Dolayısıyla genel görüşme sonucunda bakanın ya da hükümetin düşüp düşmemesi söz konusu edilemez. Sorudan farkı çok yanlı, genel bir tartışma niteliği taşıması ve bu tartışmalara yalnız soru sahibiyle ilgili bakanın değil, bütün meclis üyelerinin katılabilmesidir. Gen soru, sorulardan ve genel görüşmeden farklı olarak sonunda güven oylamasına başvurulan bir denetim yoludur. Gen soru önergesi, bir siyasal parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir. Verilişinden sonraki 3 gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır. Dağıtılmasından itibaren 10 gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Görüşmede ancak önerge sahiplerinden biri, siyasal parti grupları adına birer milletvekili, bakanlar kurulu adına başbakan ya da bir bakan konuşabilir. Gündeme alma kararıyla birlikte tarihinin belirtilmesi gereken görüşme, gündeme alma kararının verildiği günden başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamaz ve 7 günden sonraya bırakılamaz. Gen soru sonundaki güvensizlik ve güven önergeleri görüşmelerin bitimi üzerinden bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Gen soru sonucunda bakanlar kurulunun ya da bir bakanın düşürülebilmesi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olur ve oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Aslında iç tüzükte bulunması gereken kuralların böylesine ayrıntılı hükümlerle anayasada yer alması, 1961 anayasasından devralınan bir özellik. Daha önceki dönemin tek yanlı uygulamalarına ve muhalefetten gelen gen soru isteklerinin ısrarla geri çevrilişine tepki olarak, başka anayasalarda kolay rastlanmayacak uzunlukta bir düzenleme söz konusu. Parlamento karşısında hükümeti en çok endişelendiren, denetim yolu gen sorudur. Çünkü bunun sonunda hükümetin düşürülüp düşürülmemesi söz konusu. Yalnız parti disiplinine dayanan modern parlamentarizmde gen sorunun önemini pek de büyütmemek gerek. Mecliste sağlam bir çoğunluğu olan parti ya da partilerin gen sorunun görüşülmesinden sonra yapılacak güven oylamasında daima istedikleri desteği bulacakları muhakkaktır. Gen sorunun değeri daha çok doğurduğu sonuçta değil, uzak da olsa böyle bir ihtimalin ışığında yapılan görüşmelerin canlılığındadır. Başka bir deyişle gen soru asıl muhalefet çalışmaları bakımından değer kazanır. Anayasada ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi biraz da bundan. Meclis araştırması, parlamento üyelerinin belli bir konuda bilgi edinmek için doğrudan doğruya kendi aralarından bir komisyon kurup inceleme yapmalarından ibaret. Sonunda herhangi bir cezalandırma durumu yaratmayan meclis araştırması, yürütmenin sorumluluk alanına giren konularda parlamento üyelerinin bilgi toplamalarını ve aydınlanmalarını sağlıyor. Meclis soruşturmasının sonunda ise cezai ve mali sorumluluk açısından bir suçlandırma olasılığı var. Çeşitli iddialar ya da bir meclis araştırması yoluyla ortaya konan bir takım bulgular, parlamento üyelerinde başbakanın ya da bakanlardan birinin suçluluğu yönünde bazı sanıların belirmesine yol açmışsa, bir soruşturma isteminde bulunulması ve konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerekir. Meclis soruşturması önergesi, meclis üye tam sayısının en az 10'da birince verilmelidir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşüp karara bağlar. Soruşturma açılmasına karar verilirse 15 kişilik komisyon kurulur. Bu 15 kişi, meclisteki siyasal partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından ad çekmeyle belirlenir. Komisyon raporunun 2 ay içinde meclise sunulması gerekir. Rapor öncelikle görüşülür ve gerek görülürse ilgilinin Yüce Divan'a sevk edilmesine karar verilir. Bu kararın üye tam sayısının saat çoğunluğuyla alınması zorunludur. 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da 1924 tekinden farklı olarak sevk kararından sonra bu iş için ayrı bir özel organ kurulmaz. Anayasanın 148. maddesine göre Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nı, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Yüce Divan'da savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar. Yüce Divan kararları kesindir. Bunlar aleyhine başvurulabilecek daha yüksek bir merci, daha yüksek bir mahkeme yoktur. Soru 72. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verimli çalışabilmesi için 1982 Anayasası ile getirilen yenilikler nelerdir? Ve meclis seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi bu açıdan nasıl yorumlanabilir? 12 Eylül hareketine yol açan nedenler arasında meclisin çalışamaz durumda oluşu da vardı. Toplantı yeter sayısının sağlanmasında güçlük çekilmesi, zor oluşturulan çoğunlukların sık sık kaybolması, yasaların çıkarılışındaki gecikmeler ve özellikle Cumhurbaşkanı seçiminin aylarca sürüncemede kalışı, ülkedeki kargaşa ortamıyla da birleşince yasama organının çalışmalarına da bir düzen getirme gereği kendiliğinden ortaya çıkmıştı. Bu gereklilik zaman zaman 12 Eylül öncesindeki siyasal kadroda da duyulmuştu. Ama pek derinden duyulan bir gereklilik değildi bu. O kadro için bütün olup bitenler bir bakıma siyasetin doğal bir belirtisi sayılmaktaydı. Dıştan bakıldığında yasamanın aksaması olarak gözüken olaylar o kadro açısından olsa olsa demokrasi adına katlanılması gereken gecikmelerdi. Hele seçimler sonrasında ya da istifa etmiş hükümetlerin ardından yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulması söz konusu olduğu zaman gözlenen gecikmelerin siyasal kadroyu rahatsız ettiği hiç söylenemezdi. Tam tersine siyaset buydu. Başka türlü olmasını özlemek, siyasetin olmayışını özlemek demekti. Bu nedenledir ki, parlamento çalışmalarını verimli duruma getirmek amacını güden ve özellikle Fransa'da 1958 anayasasıyla yapılanlardan sonra rasyonelleştirilmiş parlamenterizm diye adlandırılan adımlar 12 Eylül öncesinde atılamadı. 1982 Anayasası'yla bu bakımdan yapılanların bir bölümü parlamenterizmi rasyonelleştirmek amacını gütmekle birlikte bir bölümü de bunun ötesine geçerek parlamentoyu bir siyasal arena olmaktan çıkarıp bir çeşit yasa fabrikası durumuna sokmak isteyen yaklaşımın belirtisi sayılabilir. Ülkedeki siyaset dozajını azaltma eğilimi kendini burada da göstermektedir. Anayasanın meclis çalışmalarına ve yapısına getirdiği yenilikleri şöyle sıralamak mümkün. 1. Üye sayısı 1961 anayasasında her iki meclisin toplamıyla 600 küsuru bulan sayının hayli altına 400'e indirilmekte, 1987'de yapılan anayasa değişikliğiyle ancak 1961 sistemindeki birinci meclisin üye sayısına 450'ye çıkarılmaktadır. Azalan üye sayısının tek meclislilikle birlikte vakit savurganlığını önleyip ciddilik sağlayacağına inanılmaktadır. 2. Dönem uzunluğu 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Böylece genel seçimler daha seyrek yapılacak, milletvekilleri yeniden seçilme endişelerinden biraz daha uzaklaşmış olarak kendilerini yasama çalışmalarına verebileceklerdir. 5 yıllık sürenin de ötesinde daha önceki anayasalarda da olduğu gibi savaş nedeniyle genel seçim yapılamıyorsa seçimlerin 1 yıl sonraya bırakılmasına karar verilebilecektir. 3. Boşalan üyelikler için rastgele ara seçim yapılması da önlenmiş, her seçim döneminde ancak bir kez ara seçim yapılması öngörülmüştür. Genel seçimden sonra 30 ay geçmedikçe ara seçim yapılamayacağı gibi, genel seçimlere bir yıl kala da ara seçime gidilemez. Ara seçimlerin bu iki zaman sınırı içinde yapılması zorunludur. 4. Başka parlamentolarda pek görülmeyen bir sınırlamayla yıllık tatil süresi 3 aya indirilmiş ve böylelikle parlamentonun daha uzun ve daha ciddi çalışması sağlanmak istenmiştir. Bir bakıma anayasadaki bir başka çabayla yürütmeyi güçlendirme çabasıyla çatışan bir tutum söz konusu. Yürütmeyi güçlendirme amacını güden anayasalar genellikle yıllık toplantı süresini kısaltmak ve hükümeti parlamentoyla uğraşmak endişesinden mümkün olduğu kadar uzun süre uzak tutmak yolunu seçerler. Örneğin Fransa'daki 5. Cumhuriyet Anayasası tatil süresini sınırlamak yerine yasama yılının süresini 170 günle sınırlamıştır. Parlamento yılda biri 80, öbürü de 90 günlük iki toplantı devresi dışında toplanamaz. 1982 Anayasası'ndaki tutum bunun tersidir. 5. Meclisin daha kolay toplanabilmesi, daha doğrusu toplanmış sayılıp çalışmaya başlayabilmesi için toplantı yeter sayısı düşürülmüş, karar yeter sayısı da buna bağlı olarak indirilmiştir. Türk anayasa geleneğinde meclisler hep üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanırlardı. 1980 12 Eylül'ünden önceki aylarda bu sayıya erişmek kolay olmuyordu. 1982 Anayasası başka yerlerdeki eğilime de uygun olarak toplantı yeter sayısını üye tam sayısının 1/3'üne indirdi. Kararlar yine katılanların salt çoğunluğuyla alınacak ancak karar yeter sayısı hiçbir biçimde üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olmayacaktır. Yani üye tam sayısı 450 olan meclis 150 üyenin hazır bulunmasıyla birleşimine başlayabilir ve en az 114 üyenin olumlu oyuyla karar alabilir. İngiltere'de 635 üyeli Avam Kamarası için toplantı yeter sayısının 40 olduğu düşünülürse, Türkiye'deki yeter sayının yine de hayli yüksek tutulmuş olduğu anlaşılır. Gerçi bu kadar az sayıyla bütün ulus için yasa yapmak olur mu denebilir ve bazen tam sayıya göre azınlıkta olanların kararıyla yasa çıkacağı düşünülebilir. Ama isteyenlerin katılıp kararı kendi lehlerine çevirmelerine engel bir şey yoktur. Ünlü Fransız atasözünde olduğu gibi, bulunmayanlar daima haksızdır. 6. Partilerin mecliste grup kurabilmeleri için gerekli sayı 10'dan 20'ye çıkarılmış, böylece 1961 anayasasındaki sınır 2'ye katlanarak siyasal parti gruplarının çokluğu yüzünden yasama çalışmalarının gecikmesi önlenmek istenmiştir. 7. Gen soru önergesinin verilebilmesi için gerekli sayı da 10'dan 20'ye yükseltilmiştir. Soruşturma önergelerinin verilebilmesi için ise tam sayının en az onda birinin, yani 45 üyenin imzası gerekecektir. 8. Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasında, meclis başkanı seçiminin uzayıp gitmesini önlemek için en fazla 4 turda seçimi sonuçlandıracak bir kural getirilmiştir. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3/2 ve 3. oylamada yalnız salt çoğunluğu aranacaktır. 3. oylamada salt çoğunluk oluşmamışsa en çok oy alan iki aday için 4. bir oylama yapılır ve fazla oy almış olan üye seçilir. Başkanlık seçiminin meclisin toplandığı günden itibaren 10 gün içinde bildirilecek adaylar arasında yapılması ve aday bildirme süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde tamamlanması gerekir. 9. Meclis çalışmalarına özürsüz olarak bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan üyeler hakkında üyelikten düşürme kararı alınabilmesi de meclisi bir siyaset arenası olmaktan çıkarıp ciddi bir çalışma yeri durumuna getirme çabasının belirtisi olarak gözüküyor. 10. Üyeliğin düşmesine ilişkin hükümler arasında meclise seçilmeye engel bir suçtan dolayı hüküm giymek, kısıtlanmak ya da üyelikle bağdaşmayan bir hizmet kabul etmek gibi anayasadaki emredici vekillik yasağıyla bağdaşmayan bir hüküm de vardır. Bu da parlamentoyu siyaset oyunlarının dışında tutmak çabasının bir başka belirtisi sayılabilir. 11. Bütün bu hükümlerin ötesinde asıl üzerinde durulması gerekli değişiklik, belirli bir süre içinde hükümet kuramayan ya da cumhurbaşkanı seçemeyen meclisin yeniden seçime zorlanmasına ilişkin yeniliktir. Daha önce 21. soru dolayısıyla görüldüğü gibi parlamenter sistemin kuralları arasında fesih yetkisi diye bilinen yetki, Türk anayasa hukukunun özelliklerinden ötürü 1961 anayasasıyla çok sınırlı bir biçimde ve pek gerçekçi olmayan koşullar çerçevesinde kabul edilmişti. 18 aylık bir süre içinde gen soru dolayısıyla ya da Bakanlar Kurulu'nun güven istemine karşı verilmiş güvensizlik oylarıyla hükümet zaten iki kez düşmüş ve aynı sürede bir üçüncü kez güvensizlik oyu verilmişse, bu son güvensizlik oyuyla karşılaşan başbakan, cumhurbaşkanına gidip millet meclisi seçimlerinin yenilenmesini isteyebilecekti. 1982 anayasasıyla meclisin erken seçime zorlanması, parlamenter sistemde yasama ile yürütme arasında kurulabilecek bir güç dengesinin unsuru olarak değil, hükümetin kurulması ve cumhurbaşkanının seçilmesi konularında tıkanıklıkları önlemek amacına yönelik bir önlem olarak düşünülmüştür.